Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan herkesi çağırın, Ay'a gidiyoruz bugün. Vallahi bir maniniz yoksa, yani öğleye doğru şimdi çıksak, uzak çünkü biliyorsunuz ancak. Ama sabah yani giden gitmiştir zaten. İş trafiği falan çıktığı için bence hızlı gideriz. Periskop'tan bir siz çağırın aşağıdan. Üç noktanın yanından yayını paylaş tuşunun oradan. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapayım. Herkese diyeyim ki hadi toplaşın, Ay'a gidiyoruz. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Böyle bir duyuru oldu dün biliyorsunuz. Öncesinde de yapılmıştı zaten. Konuşmamı iyi izleyin ha, aman ha, izleyin ha, bak, ey falan diye. Hani sanki izlememe şansım varmış gibi gecenin köründe dünyanın neresinde konuşursa konuşsun bu ülkeyi tek başına yöneten kişi harç diye yayını kesip lambur lumbur dalıyorlar bütün televizyonlar. Hani sanki böyle kudret kelamı açıklayacakmış gibi. Ya bekle kardeşim, gün torbaya girmedi ki. Hani eskilerin söylediğiyle. Ama çıkıp yapılan açıklama, doğrusunu isterseniz çok sevinmemiz gereken bir açıklama. Gerçekten, hakikaten yani bize şöyle öğretilmemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ulus olmanın temelini oluşturan düşünce tasada ve kıvançta bir olmak. Doğru mu? Biz tasada bir olmadığımız bugün yayın boyunca anlatacağım zaten seni. Böyle bir şey yok. Bunların tamamı hikaye. Onu çok gördük de. Ama işin asıl acıklı tarafı şu. Biz kıvançta da bir arada olamıyoruz ki. Bize çünkü kıvanç olarak gösterilen mesela bu Ay'a gitme hikayesinin balon olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Neden uydurulduğunu da çok iyi biliyoruz. Artık bu yayını 5,5 senedir izleyen insanlar, son bu sene herkes konuşmaya başladı ama biz daha erken konuşmaya başlamıştık. Hani ne zaman seçim olsa bir yerde doğalgaz bulunuyor. Raman Dağı'nda petrol bulundu diye ilk söylendiğinde ben sünnet olmuştum ilk. 51 yaşındayım, hala aynı yalan atılıyor sürekli olarak. Ve buradan bahsedilen hikaye, doğalgaz çıktı, kaya gazını bulduk, biz var ya azotun dibine vurduk falan diye anlatılan hikayenin balon olduğunu anladık. Bunun üzerine şimdi yapılacak başka bir şey kalmadı. Kahramanlık hikayeleri koydun, anlattın. Hani Muharrem Bey çok önem veriyor ya işte, Libya hikayesi, mavi vatan bilmem ne. Eyvallah, tamam da anlatılanın altının boş olduğunu görüyorsun. Libya'da desteklediğin hükümet, hükümetin karşıtları, parlamentonun oradaki konumu, bunların hepsini bir kenara atıyorsun. Mavi vatan diye böyle bir şey çıkıp peşinden gidiyorsun. O da battı. Bunun öncesinde daha hani düzenlenen harekatlar, onlarla ilgili yerli ve milli olmak, öğrencilik yerli ve milli noktaya getirildi. O da tutmadı. İnsanları birleştirme şansın yok ki. Neden? Ya atıyorsun kardeşim, atıyorsun. Çok net. 350 milyar metreküp doğalgaz buldum dedin. Doğalgaz buldum dedin. Bak kendisi ortada yok. 3 ay oldu. 3 ay. 8 Kasım 2020 ortadan kaybolduğu gün. Gitti adam ya. Koskoca adam gitti. Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay bitti. Hazine ve Maliye Bakanı. Üzerine 1000 tane senaryo üretildi. İşte 320 ama başlangıçta 20'si şimdi, kalan 300'ü daha sonra taksitle deniyormuş. Japonlar diyorlarmış ki biz çıkartırız ama 320 vermeyiz. 280 verir, 40'ına çökeriz. Azeriler diyorlarmış ki hayır, alakası yok. Sen benim öz kardeşimsen, 320'nin 320'sini de çıkartırım ama 150 de ben alırım aradan. Biz bunları da yaşadık. Bunların da balon olduğu çıktı ortaya. Anlatacak ne kaldı şimdi? Daha önce denenmişti aslında. Uzaya 4 şeritli, hatta bazıları 6 şeritli diye anlatıyor. Gidiş geliş otoyol yaptırdı dese inanır hikayesi. Aha işte oldu. İnsanlara denildi ki, tam sözüyle söyleyeyim. Hani hep yapıyoruz ya burada. Hata olmasın istiyorum. Çünkü bunu böyle söylediğiniz zaman içinden cımbızla söz çekti falan filan diyorlar. Demesinler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pencere Gazetesi'nden okuyorum. Milli uzay programındaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir dedi. Erdoğan, Ay'a gidiş için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Bu arada Ay'a gidiş için başvuruları hani şimdiden yapacaksanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cape Canaveral ilçe teşkilatı yapıyor. Oraya başvuracaksınız. İnternet sitesi yapacaklarmış, oradan şey yaparsınız ama referans gerekiyor. Gerçekten. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden hani Tevfik Bey'e yakın bir yerden birini bulursanız onun yardımı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilçe teşkilatına vermişler başvuruyu. Hazırlıklarına başladığımız ay programıyla bu hedefi iki aşamada tamamlamayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta ya ortada böyle ya diyorum ya hep yani böyle öyle tuhaf saçma sapan şeyler yapılıyor ki. Ya aniden ortaya çıkan dünyada pek çok örneği olan işte metal blok göründü üzerinde neydi gökyüzüne bak ayı gör yazıyor. Bizim ilk alfabemizde Göktürk alfabesiyle. Allah Allah bu nereden çıktı falan filan. Saçma sapan bir promosyon programıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi gökyüzüne bak ayı gör. Gökyüzüne baktığımızda bir gün bizim bugün görebileceğimiz şey ay değil. Bakın size bugün anlatacağım şeyler. Şu işin mavrası var ya. O bir kenara. O mavra hep olmalı, hep yapmalıyız. Çünkü yalana yalan diyebilmek çok büyük bir erdemdir aynı zamanda. Biz buna yalan diyeceğiz. Ya sallıyorsun geç onu diyeceğiz. O başka. Ama burada gökyüzüne bak ayı gör diyorlar ya. Gökyüzüne bakıp ayı görecek halimiz yok. Dün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kısa kısa videoları birleştirerek bir kısacık bir tanıtım yayınladılar. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani artık burada istenmediğimi hissediyorum diyor çocuklar. Bilmiyorum ya içinize ayı oturdu mu oturmadı mı? Benim oturdu. Çünkü orada anlatılan şey hani çocukları hep böyle tanıtmak da yanlış. Bunlar ilk yüze giren çocuklar. Türkiye birincisi falan. Ya bu ölçü değil. Bunlar çok zeki ama çok güzel çocuklar hepsi. Kızlar da erkekler de çok güzel insanlar onlar. Ama söyledikleri çok önemli. Bu çocukların bilimsel bilgiyi taşıyabilmek için ne artık okuyabilecekleri bir okulu var. Ele geçirilmiş bir okul, ele geçirilmeye, çökülmeye çalışılan bir okul. Düşünsenize siz bir gün kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim Fakültesi açıyorsunuz. Niye? Yapabiliyorum çünkü. Tek derdiniz bu. Yapıyorsunuz. Üniversiteyi öyle ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir, rektör atıyorsunuz. Kayyum, korkak kayyum rektör atıyorsunuz oraya. Adamın bak bu kadar zaman geçti üzerinden 52 gün. Sevgili Sinan Tartanoğlu'nun ankaragazetecisi.com diye bir sayfası var. Orada yazdığı haber. Lütfen bakın. 52 gündür YÖK adamın akademik CV'sini yayınlayamıyor diyor Sinan. 52 gün oldu. Akademik CV'si ortada yok. Niye? İntihal var. İntihal var kardeşim. Devam eden bir soruşturması var. Başlangıçta %20 diye söylenmişti. Ama sonradan görüldü ki abi sonraki aşamalarda da şahane işler yapmış. İndir sürekli olarak. Hani copy paste olayını çok güzel kapmış. YÖK yayınlayamıyor. 52 gün oldu. Sen şimdi bir yandan bu adamı rektör diye sokuşturmaya çalışıyorsun. Çocuklar diyor ki ya yok kardeşim yok biz tanımıyoruz bu herifi. Biz bu herifi tanımıyoruz. Adını söyleyelim de. Yani bazıları böyle ha kibar da neyine kibar davranacaksın ya? Neyine kibar davranacaksın? Gogol kahramanı gibi gelip evine çöreklenen birine, yaşadığın yere çöken birine niye kibar davranıyorsun ki? Adamın CV'si yok ortada. Çünkü yazılamıyor. Sen bunu görüyorsun. Çocuklar bir yandan umutsuzluğa düşüyorlar. Gerçekten umutsuzluğa düşüyorlar. Ama daha önemlisi, ay kuzum sen yat, sen yat, sana demedim. Sana demedim, sen yat. Çocuklar bu saatten sonra yapılabilecek bir şey olmadığından endişe ediyorlar. Böyle bakan insanlarla gökyüzüne baksan ne göreceksin ki? Gökyüzüne bakma. Salla onu. Yeryüzüne bak. Bak mesela dün Soma'da 301 madencinin göz göre göre öldürüldüğü maden katliamının ardından bir tane tutuklu sanık kalmadı. Cümleyi tekrar kurayım mı? Bence kurmayayım. Bence kurmayayım. Yani yüreğine oturur çünkü. 301 madencinin cayır cayır yandığı yerin binlerce, yani yüzlerce metre altında cayır cayır yandığı katliamın ardından bir tane tutuklu sanık kalmadı. Oysa bu ülkede hepimiz şunu konuşmuştuk. Hatırlamıyor musunuz? Redovans ne demek? Kömür nasıl çıkartılıyor? Kömür çıkartıldıktan sonra nasıl işleniyor? Müfettiş nasıl çalışır? Biz çok uzun süre bunu konuştuk hep beraber. Ülkece çok iyi biliyoruz artık. Sorum şu, ne işimize yaradı? Gökyüzüne bakma ya. Bakma. Gökyüzüne bak. İstikbal göklerdedir diyen adam zaten söylemiş. Senden çok önce düşünmüş o. Hayata daha net baktığı için. Onu bırak. O senin işin değil. Beceremezsin de zaten. Ama sen yeryüzüne bak. Yeryüzüne bak ki gör. Bu ülkede insanlar hala aşı bekliyorlar. Hala. Ve aşı yalanlarının üzerine artık söylenebilecek bir şey kalmadığı için 3 gündür biz aşı konuşmuyoruz. Farkında mısınız? Türkiye'de konuşulmuyor aşı. Yattı. Yattı. Niye konuşulacak bir şey yok çünkü. Yok kardeşim, olmayanın neyini konuşacaksın? Aşı? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Ama bizim aşılama hızımız gayet iyiydi. Ondan yana sıkıntımız yok ki. Bizim öyle bir sağlık ordumuz var ki. Canını dişine taktı. 14 aydır deli gibi çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. Çoluk çocuk görmüyor. Karısını, kocasını, sevgilisini kimse görmüyor. Anasını, babasını. Herkes çıktı. Deli gibi çalışıyorlar. Ondan yana sıkıntımız yok. E ama olmayınca ne yapacak? Yani uf olmuş deyip öpüp mü yollasın seni? Aşı yok. Ama bize söylenen yalanı hatırlayın. 11 Aralık ya, tarihini vererek söylüyorum kardeşim. Çünkü tarihi ben söylemedim. Sağlık Bakanı söyledi bu ülkenin. 11 Aralık günü ilk aşılar gelecek dedi. Ondan sonra çıktı dedi ki Çin gümrüğüne takılmış dedi. Sonra oradan TRT'nin bir muhabiri paylaştı, fotoğraf paylaştı. Aha vallahi burada bunların alayı Covid olmuş falan filan diye. Düşünün, devletin resmi televizyonu bunu yapıyor. Devletin resmi ajansı Japonlarla esnaf muhabbeti yapıyor. Ama bu arada unutulan şey şu. Yok kardeşim, yok. Aşı yok ya. E bu yalanı nasıl unutturacağız? Bir şey sallamamız lazım. Ne sallarız? Ay'a gitsek? İyi valla. Yani sonuçta o zaten çok uzak. Biz bunun geyiğini yaparken konuşmaya şimdi başlasak çok rahat. 2023 banko, 2023 dedin ne ki? 2 yıl kaldı şurada. Ya bizim yerli otomobilimiz vardı. Hatırlayan var mı içinizde? Yerli uçağımız göklerdeydi. Nerede? Hatta bir grup AKP içinden coşup yerli savaş uçağımız demişti, hatırlıyor musunuz? Biz yerli uçağı bitirdik, yerli savaş uçağına geçmiştik. Nerede onlar, bilen var mı içinizde? Ben görmedim, bana söylerseniz sevinirim. Çünkü gerçekten kıvanç duymak istiyorum bununla. Çünkü ulus olmanın temel göstergelerinden bir tanesi, bize çocukken öğretilen şey bu. Tasada ve kıvançta bir olmak. Yani birlikte üzülüp birlikte sevinebilmek. Peki ben size birlikte sevinecek ya da birlikte üzülecek ya da birlikte sinirlenilecek bir tipten bahsedeyim. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cevdet Kılıç. Tamam. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cevdet Kılıç. Gerçek bir psikopat. Gerçek bir psikopat. Bak bunu bilerek söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Gerçek bir psikopattan bahsediyoruz. Çünkü gencecik üniversite öğrencilerini tehdit edebilecek kadar alçak bir adamdan bahsediyoruz. Öyle alçak bir adam ki kendisinin takla atmaya çalıştığı partinin sözcüsü bile savunamıyor. Savunulacak hiçbir şey yok. Bakıyor ki pabuç pahalı. Ben nereden yırtarım? Bir, öyle demek istemedi daire başkanı. Hemen onlara bir üst yazıyla başvuruyor. Diyor ki hocam diyor, ben diyor büyük çıtım, kusura bakmayın diyor. Ne yapabiliriz diyor. Onlar hemen üst yazıyla diyorlar ki yanlış anlaşıldım de. Durur mu tabii, hoca da yapıştırdıkça yapıştırıyor. Basıyor alttan. Diyor ki sadece yanlış anlaşılmadım. Ben diyor benim hedefim öğrenciler değildi, provokatörlerdi. Hangi provokatörler? 15 Temmuz darbe girişimini yapan provokatörler. Ne? Oğlum üzerinden 5 sene geçti onun. 5 sene. Olsun işte. Benim kastettiğim, çünkü çocuklara söylediği hikaye şu. Gece işi bitirir, sabah işe gideriz diyor çocuklara. Biz abdestliyiz zaten. Tekrar abdest almamıza gerek yok. Gece işi bitirir, sabah işe gideriz diyor. Çocuklara bunu söylüyor. Ya üniversite öğrencisi karşında. Sana anasının babasının emanet ettiği, okut diye yanına yolladığı çocuklar bunlar. Ama bu herif gerçek bir psikopat. Gerçek bir psikopat. Bu sadece akademik bir soruşturmayla engellenebilecek bir şey değil. Kimse kendini kandırmasın. Gerçek bir caniden bahsediyoruz. Bu adamla ilgili yapılacak soruşturmanın mutlaka bu boyutunun olması gerekiyor. Gerçek bir caniden bahsediyoruz. Katliamla tehdit eden, çocukları öldürmekle tehdit eden bir psikopattan bahsediyoruz. Ve herif hemen arkadan yardırıp devam ediyor. Diyor ki benim kastım diyor 15 Temmuz darbe girişimindeki o provokatörlerdi. Biz diyor onları nasıl engellediysek aynı provokasyona karışanları yine engelleriz dedim. Ya bu arkadaşların, bu elemanların çok klasik özelliği biliyorsunuz. Ben 5,5 yıldır yayınlarda anlatıyorum. Bir taneniz, ya toplu olarak yapamayacağınızı biliyorum. Ama bir taneniz, içinizden seçtiğiniz, ya sen yap kardeşim diye görevlendirdiğiniz biriniz sadece 10 saniye dik dursun, canlı yayında dişimi kıracağım diyor. Mümkün değil ki. Mümkün değil. Yapamaz. Çünkü bu adamların temel özelliği kalabalıktan yararlanarak insanları tehdit etmesi, teke tekken dünyanın en korkak ve en alçak yaratıkları olmasıdır. Bu adam da öyle. Sözümü bilinçli kullanıyorum kardeşim. Ben sözümü bilinçli kullanıyorum. Sen de kullanmak zorundasın. Bu yayını izleyen dünyanın neresinde olursa olsun, bu yayını izleyen herkes, siz de bilinçli kullanmak zorundasınız. Bu herif gerçek bir psikopat, gerçek bir katil. Yapılacak soruşturma sadece akademik soruşturmayla bağlı kalmamalı, kalamaz. Çünkü orada yapılacak şey, bunun bir akademik unvan sahibi insana yakışıp yakışmadığı üzerinden yürüyecek. Ve bu konuda kimsenin bir farklı tavır göstereceğini, başka bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum. İnsanlar diyecek ki bir dekana yakışmadı. Melih Bulu bile dedi ya. Melih Bulu düşün. Korkak kayyum rektör, atanmış adam. Melih Bulu bile çıkıp şunu söyledi. Dedi ki ya bu hiç yakışmadı. O bölümünü geç. Diğer bölümü. Gerçekten bu psikopatın bir gece yarısı, üniversite öğrencisi bir çocuğu öldürmeyeceğini kim biliyor? Yapabilecek kapasitesi var. Kendi de söylüyor zaten. Biz diyor ama bak. Biz. Kimsiniz siz? Ben size söyleyeyim. Televizyon ekranına çıkarak 50 site komşusuyla ilgili liste hazırladığını söyleyen, kalabalıktan yararlanarak gev gev gerinen o kadından farklı değil bu. Aynı psikopat. Onun karşısında o programın sunucusu olarak oturan ve iktidar nimetlerinden yararlanarak orada oturduğunu çok iyi bilen tipten farklı değil. Aynı insan. Şimdi size soruyorum. Bu grubun içinde Ay'a nasıl gitmeyi planlıyorsunuz? Ne yapacağız mesela? Boğaziçi Üniversitesi'nde dünyanın seçkin üniversitelerinde, başka seçkin üniversitelerinde okuma hakkı varken, parasızlık, başka bir şey, vizyonsuzluk hepsi olabilir kardeşim. Gelip Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş ama dünyanın göz bebeği olmaya aday çocukları, bu zulümle abat edeceğini düşünen insanlar, bunlarla mı gideceksiniz? Ne anlatacaksınız? Diyelim ki gittik. Ne anlatacağız? Selamun aleyküm uzaylı, biz dostuz. Aleyküm selam, buyur usta. Ne anlatacağız? Bu araziler boş mu? Burayı ama böyle boş boş tutuyorsunuz ya, buraya bir toki moki bir şey yapın. Kamulaştırmasını yapın. İnanmıyor musun bana? Ya adam bundan 3 gün önce, 4 gün önce 6 Şubat tarihinde resmi gazetede Fırtına Deresi'ni imara açacak düzenleme yaptı diyorum ya. Fırtına Deresi'nden bahsediyorum. Bırak bu ülkede yaşanan çevre felaketlerinden, katliamlarından. Bu bakışla sen Ay'a gitsen ne olacak? Bir anlatsana bana. Ne yapacaksın? Toki arazisi mi arayacaksın orada? Hiçbirimizin hiçbir işine yaramayacak. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan bile bu psikopatla ilgili olarak gereken soruşturma yapılmalıdır dedi. Demek zorunda kaldı. Daha ötesi yok. Çünkü herifin sözleri öyle sözler ki, bunun hani eskilerin deyimiyle tevil edilecek bir yönü yok. Çünkü yine eskilerin söylediği gibi zırva tevil götürmez. Bunun toparlanacak bir yönü yok. Mandanın göle yaptığı gibi yaptı. Tam kendinden beklendiği şekliyle. Ama asıl olan hikaye şu. Ya bu bir temel bakış açısı kardeşim. Bizim üzülmemiz gereken hikaye bu. Bu bir bakış açısı artık. Herif böyle bakıyor hayata. Bunu söyleyebileceğine inanıyor. Ve bu fırsatı da değerlendirip anında söylüyor zaten. Neyle yapacağız biz bunu? Milli uzay projesiyle mi? Yapalım. Vallahi hepimizin sevinmesi lazım. Dünyada bu yarıştan bizim geride kalmadığımız için mutlu olmamız gerek. Sorum şu, ya niye sevinemiyoruz kardeşim? Cevabını da vereyim. Çünkü yalan. Yok öyle bir şey. Daha ötesini söyleyeyim sana. Ya senin bu çalışmalara ayıracak paran yok. Çok acı ama paran yok. Niye biliyor musun? Ekonomiden zerre kadar anlamadığın için yuttun o paraları. 128 milyar dolar gitti. Bununla uzay çalışması yapılamaz mıydı? Vallahi tillahı yapılırdı. Tillahı yapılırdı o parayla. Ama yapılamadı. Gitti. Niye? Sadece ekonomi bilimine inanmadığın için, zerre kadar anlamamana rağmen, her şeye karıştığın için ve ekonominin başına sadece damadı olduğu için, bu ülkeyi tek başına yöneten kişi, bir adamı oturtup sonra da görevden aldığı için, onun döneminde biz o parayı çatır çatır yedik. Gitti. Öyle bir para yok. Hangi parayı ayıracağız uzay çalışmalarına? Ha, IBAN mı yollayacaksınız SMS'lerle telefonlara? Hocam uzay çalışmaları başlıyor. 3-5 artık at ya, gönlünden ne gelirse. Ha? At bir sakal, devam edelim, uzaya çıkacağız. 2023, hazırız. Bu kadar temelsiz, bu kadar çapsız bir bakış açısı ancak bugünün iktidarına yakışırdı. Çünkü söyleyecek gerçek bir sözü kalmadığı için artık nereye gideceğini düşünmeye çalışıyor. Bakın dün bu kadar şey yapıldı. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatıldı. Hani işte gökyüzüne bak, ayı gör falan insanlar çalışıyorlar. Astronota Türkçe karşılık arıyoruz hep beraber. Hep birlikte astronot kelimesine Türkçe karşılık arıyoruz. Her şeyi bulduk. Astronot kelimesine Türkçe karşılık aradığımız bir dönemde Ankara Üniversitesi Yunanca günü düzenliyor. Sonra gelen tepkiler üzerine, gelen tepkiler dediğinde yağmurlu havada çamura basıp evine gelsen ayakkabının altına sermeyeceğin bir paçavranın yaptığı bir goygoyun üzerinden yaratılıyor zaten. Amacını aşar hale geldiği gerekçesiyle iptal ediliyor Yunanca günü. Ama biz astronota Türkçe karşılık ayırıyorduk. Ne güzel bak, başka dillerle bir araya gelsek ya. Hep beraber otursak, konuşsak, başka dillere de baksak. Ulan hani atıyorum Ruslar kozmonot diyor. Başka kim ne diyor acaba ya? Hep beraber arasak, Google amcaya dalsak mesela. Yapsak. Yapamayız ki. Niye? Çünkü yasak. Yasak kardeşim. Onun için söylüyorum. Uzaya gitmeye, aya gitmeye falan niyetliysen hani 2023 çalışmalarında ben de varım. Var mısın kardeşim? Sen de, sana da yolluyorum. Sen de var mısın kardeşim kampanya yapacaksan? İyi düşün. AKP Cape Canaveral ilçe teşkilatına başvurman gerekiyor çünkü. Başvuruyu oraya yapacaksın. Onlar uygun görürse ancak yapılacak. Ha bu arada isim bulunur mu? Vallahi zor ya. Zor çünkü isim çalışmasına girdiğin andan itibaren bambaşka şeyler konuşacaksın. Hangi dilden geldiğini konuşacaksın. O dille kardeşliği konuşacaksın. Az şey değil. Ama bak, mesela sen Yunanca gününü iptal ediyorsun ya. Türkiye, hani hep söyleniyor ya Orhan Pamuk'la kazandığı Nobel ödülü. Ya geç kardeşim, Türkiye'nin ilk Nobel ödülü o değildir. Gerçekten şaşırdın mı? 1963'tür Türkiye'nin ilk Nobel ödülü kazandığı. Çünkü Yorgos Seferis diye bir şairi vardır bu ülkenin. Bu ülkenin diyorum. İzmir Urla doğumlu bir şairdir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar hani o ilk Yunan muhacirlerin yollanmasıyla birlikte Atina'ya yollanır. Oraya gider. Ailesi sonradan kopamaz, defalarca gelir zaten. Urla doğumlu, Urla'da doğmuş büyümüş bir çocuktur Yorgos Seferis. Dünyanın tanıdığı, en iyi tanıdığı şairlerden bir tanesidir. Albaylar Cuntası Yunanistan'ı karanlığa boğduğu gün ayağa kalkıp bağıran insanlardan bir tanesidir. Cuntanın yok olmasını göremeden ölmüştür maalesef. Ama cuntanın karanlığına karşı tek başına direnişe kalkmış bir adamdır Yorgos Seferis. Ve sen Yunanca'yı yasakladığın zaman, Yunanca gününü yasakladığın zaman Yorgos Seferis'i de yasakladığını düşünüyorsun. Ama yapamazsın ki. Şiirler evrenseldir çünkü. Yani dünyanın bir yerinde Şili'den Neruda bir cidize yazar. O gelir yüreğine oturur. Nazım öyle bir yerden söyler ki yurdunu görmeden ölmesine rağmen bütün dünyayı dolaşır. Ankara'nın göbeğinde, Siirt'in bilmem neresinde, Edirne'nin tam dibinde aklının içine zart diye oturur bir anda. Seferis de öyledir. Seferis'in kendine mektuplar diye bir şiiri vardır. Çok severim. Çok, gerçekten çok severim. Ondan sabah aklımda, yani bu yayın için hazırlanırken mutlaka bir şekilde bahsetmek zorundayız diye düşündüm. Çünkü bu çok büyük bir yalan. 1963 yılında Seferis'e edebiyat ödülü verildiği zaman bence Türkiye'nin kazandığı ilk edebiyat ödülüdür o. Çünkü tamamen bu toprakların insanıdır Seferis. Yazdığı şiir de böyle bir şiirdir. Onun kendine mektuplarında dediği bir şey var. Diyor ki hayat sen ne verdiysen odur. Bu boşluk sen ne verdiysen odur bu beyaz kağıt diye. Biz hayatımızı bu beyaz kağıtta böyle doldurmayı seçiyoruz. Buraya getiriyoruz. Ve bu beyaz kağıtı doldururken saçma sapan şeyler yaparak kendimizi dünyaya rezil etmekten de geri durmuyoruz. Şu anda yaşadığımız sadece bu. Uzay çalışmasına başlayacak bir ülkenin en azından kaynağını gösterebilmesi lazım değil mi? Nerede bizim kaynağımız? Yok bizim öyle bir paramız. Keşke olsa. Ama yediniz, yok ettiniz bu ülkenin kaynaklarını. Şimdi bu ülkenin insan kaynaklarını yok ediyorsunuz. Gencecik çocuklarını hayata küstürüyorsunuz, ülkesine küstürüyorsunuz. Başlarına atadığınız adamın çapsızlığını herkes görüyor. Sadece onu değil, o çocukları, şiddete zerre kadar bulaşmamış çocukları, ölümle tehdit edecek bir alçağı bütün Türkiye seyrediyor. Ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sonra o çocuklardan uzay çalışmalarında önderlik yapmalarını bekliyorsunuz. Nasıl? Ve ikinci bir soru, çok daha ağırı. Niye? Nasıl yapacak bu çocuklar? Onların eğitim olanaklarını ellerinden alıyorsunuz. 52 gündür bu ülkede Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Adını anmayacağım burada. Gerçekten anmayacağım. Gerek yok çünkü. Hem biri danışman olarak atanmış, biri rektör yardımcısı olarak. Atanmışın atadığı insanlardan bir tanesi öğrencilerle yüz yüze geliyor ya. Yüz yüze geliyor ve çocuklar gözünün içine baka baka soruyorlar. Utanmıyor musunuz hocam siz diye? Utanmıyor musunuz? Basıp gidiyor ama söyleyebilecek tek cümlesi yok ki. Tek bir cümlesi yok. O da biliyor yaşadığı şeyin utanç verici olduğunu. Ama biat kültürü böyle bir şey işte. İnsanlar hayatlarını bir yerden teslim ettiğinde Seferis'in söylediği gibi o boş beyaz kağıdı birinin eline verdiğin zaman senin hayatını o dolduruyor işte. Ve bizim doldurulan hayatımız kusura bakmasınlar da yalanlarla dolu artık ya. Doğalgaz bulundu yalanı var. Soma'da öldürülen madencilerin gösterilmemesi yalanı var. İnsanlara sürekli olarak anlatılan büyük bir parasal genişleme hikayesi var. Yok. Aşımız yok. Onunla ilgili yalanlar var. Ama bak mesela şöyle bir şey var. Bu ülkede 7'si çocuk 25 insanın öldüğü bir tren katliamı yaşandı. Çorlu tren katliamı. Ve dün yargı orada çocuğunu kaybetmiş bir anneye mahkeme heyetine hakaret ettiği için 8.000 lira para cezası verdi. Olayla ilgili konuyu haberleştiren gazeteciye 40.000 lira tazminat cezası verdi. 40.000 lira. Peki ne oldu? Biz dünyada daha mı ileri gittik bu ceza çıktıktan sonra? Ne gördük biz? Ne yaşadık? Hiç. Ama şu aya gidiş müjdesinin verildiği konuşmanın içinde belki bütün bunların hepsinin hikaye olduğunu anlatacak tek bir cümle var ya. Belki içimizde bazı bayanlar da bunu hayal etmişlerdir. Bazı bayanlar bile. Bakış açımız bu olduğu sürece hani o bazı bayanlar erkeğe erkek diyebilenlerin kadına kadın diyememesi ne acı değil mi? Ne acı. Ama orada bile yaratılan bu ayrımın içinde aslında çok daha büyük bir genişlik, çok daha büyük bir safsata var. Hala onlara böyle bir lütuf veriliyormuş gibi anlatılıyor bu hikaye. Ve böyle bir şeyin içinde bize deniyor ki hadi aya gidelim. Vallahi gideni tutmayalım. Ciddi söylüyorum. İnşallah çok mutlu oluruz. İnşallah. Ve yayının başında söylediğimi tekrar söyleyerek bitirmek istiyorum. Lütfen aya gitmeye niyetliyseniz başvurularınızı Adalet ve Kalkınma Partisi Cape Canaveral İlçe Teşkilatı'na yapın. Referans bulmanız lazım. Yoksa zaten bırakın aya gitmeyi. Yani İstanbul'un içinde seyahat etmeniz, Ankara'nın göbeğinde bir yerden bir yere gitmeniz bile mümkün değil. Gerçekten imkanı yok böyle bir şeye. Çünkü bizdeki bakış buyken bir de şimdi utanmadan aya gidiyoruz yalan uyduruluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip hem de aynı şeye inanmamamıza rağmen bunu bilerek burada oluyorsunuz. Doğru, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bizim yaşamlarımız çok farklı. Her şey çok farklı gerçekten. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Kocaman bir ülke, bizim ülkemiz, memleketimiz. Ve biz burada iyi yaşamak istiyoruz farklılıklarımızla. Ne bileyim, herkesin değişik bakış açılarıyla ama aynı ülkeyi severek. Bu yüzden de konuşmak zorundayız diyorum hep. Konuşmalıyız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Ayırmak isteyen kazanacak. Kimse. Direnmek mümkün. Yapıyoruz işte zaten. Yapıyoruz, bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım, konuşmaya çalışalım. Bunu yaparsak bundan sonrası kolay. En azından demokrasi dediğimiz şeyi biraz daha ilerletmiş olacağız. Kalanına bakarız. Bu en sadece bunun için yapılıyor zaten. Siz de yayına destek olmak isterseniz yapacaklarınızı biliyorsunuz işte. 3 aşağı 5 yukarı. Patreon'u, YouTube'un içindeki katıl tuşu, YouTube'a abone olmanız YouTube kanalına. Hele orada izlerken şu yukarı doğru baş parmak var ya, o son derece önemli. Bakın onu tıklayın. Beğendiyseniz tabii. Beğendiyseniz beğeninizi gösterin. Çünkü o zaman YouTube'da başkalarına gösterecek bu videoyu. Yaparsanız sevinirim. Başka neler yapabilirim diye sorarsanız da unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsınız. Ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin hiçbir zaman değişmediğini ve bundan sonra değişmeyeceğini de unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Bilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, ağız tadı, mutluluk, bolluk, bereket dolu, şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.